Ayrım 16, sayfa 161. 14. Derneğin şubeleri. Afet İnan'ın Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'ndeki belgelere dayanarak verdiği bilgiye göre dernek Amasya, Kayseri, Niğde, Erzincan, Bolu, Burdur, Pınarhisar, Kangal'da şubeler açmıştır. Afet İnan, Büyük Zafer'in... Sayfa 199. İnan, 8. Türk Tarih Kongresi'ndeki bildirisinde bu listeye Kastamonu'yu da ekliyor. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, 8. Türk Tarih Kongresi, 3. cilt, sayfa 1998. Derneğin başka şubelerinin de olduğu görülmektedir. Aşağıda Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin şubeleri ve bunların çalışmaları hakkında bilgiler verilmektedir. A. Amasya. Amasya Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Başkanı Asiye Remzi'nin 17 Ocak 1920 tarihiyle kaleme aldığı ve Sivas'taki dernek merkezine gönderdiği yazıda, heyeti temsiliyeden gelen tüzük gereğince Amasya'da bir şube açıldığı ve ilk kongresini yaparak 16 kişiden oluşan yönetim kurulunu oluşturduğu ve çalışmaya başladığı bildirilmektedir. Baykal, sayfa 47. Afet İnan, Büyük Zafer'in... sayfa 292. Amasya'da Tümen Komutanı Cemil Bey, 11 Ocak 1920 günü yazısında kız kardeşi Asiye Remzi'nin girişimi ve pek çok kadının katılmasıyla Amasya'da derneğin kurulduğunu ve Asiye Remzi Hanım'ın başkan, Nazik Hanım'ın ikinci başkan, Nimet Hanım'ın yazmanı olduğunu bildirmiştir. Asiye Remzi Hanım da kuruluşu 17 Ocak 1920 tarihli yazısıyla genel merkeze bildirmekte, bu girişime önce oldukları için Sivas kadınlarını kutlamaktadır. Baykal, sayfa 47. Onun yaptığı konuşmanın bir örneğinin Hakimiyet-i Milliye'ye, bir örneğinin de İstanbul'da Matbaat Cemiyeti'ne gönderildiği bildirilmektedir. Baykal, sayfa 46. Gönderilen yazıda bunun şube olduğu belirtilmemekle birlikte İrade-i Milliye'deki haberde bir şube olduğu kaydedilmektedir. İrade-i Milliye, sayı 22, 26 Ocak 1920, sayfa 1. Kadınlarımızın milli birlik ve dayanışmamıza istiklalimiz adına katılması bütün vatandaşların kalplerini övünç ve gurur ile kabartmaktadır denilen haberde, başkan ve ikinci başkanın adı verilerek mücahidelerimize başarılar dilenmektedir. 5 Ocak 1920 günü yapılan kongrede başkanlığa seçilen Asiye Remzi Hanım'ın "Hemşirelerim" diye başlayan konuşması İrade-i Milliye'de tam metin olarak yayımlanmıştır. Bu konuşmada başkan vatanın ölümle pençeleştiğini, yenik çıktığımız bu savaştan sonra gözyaşı dökmeyen kadın olmadığını, her birinin birer ikişer ciğer paresini memleket uğrunda feda ettiğini, erkekler her yerde türlü zorluklar ve zahmetler içinde arslanlar gibi çarpışırken, kadınların bir kısmının her türlü mahrumiyete katlanarak tevekküllü bir dayanıklılık ile onların dikişlerini diktiğini, fanile ve çoraplarını ördüğünü, bir kısmının ise gerilerden savaş meydanlarına kadar sırtında erzak taşıdığını söylemiştir. Sonunda yenilginin yaşandığını belirten Asiye Remzi Hanım, bir birey gibi bir toplumun da hayatta düşmek ve kalkmasının doğal olduğunu, fakat bu seferki yenilginin Avrupa'nın Türkiye için idam kararı vermesine fırsat yarattığını anlattıktan sonra, Amasya kadınlarına şu sözleriyle moral vermektedir. Tarih bizi temin ediyor ki, bir millet kendi varlığını bir azim ve iman ile devam ettirebilir. Asırlarca ecnebi boyundurunda inlemiş milletlerin tekrar varlık göstererek istiklalini kazandıklarını tarih pek açık gösteriyor. Lehistan'ın Rusya'dan kurtulduğunu, Hindistan'ın İngilizlerden kurtulmakta olduğunu, Mısır'ın da kurtulmak için kahramanca uğraştığını, 200 bin nüfuslu Malta'nın özerkliğini kazandığını ve İrlanda'nın da hürriyet ve bağımsızlık namına bir dakika mücadeleden geri durmadığını örnek olarak veren başkan, mütarekeden beri azınlıkları İslamlardan ayırarak Pontos ve Ermenistan planlarıyla Türkleri aman dedirtmek, onu idam sehpasına götürmek istediklerini belirterek şöyle konuşmuştur. Yapacağımız şey din ve istiklal mücadelesinde sonuna kadar devam etmektir. Çünkü bizim için bundan başka hayat yoktur. Böyle zamanlarda erkekler için olduğu kadar kadınlar için de cihat farzdır. Hatta şer'an kocasının iznine bakmadan yürüyebilirler. Memleketlerimizi hiçbir zaman İzmir'i kimseye vermeyeceğiz. Zorla almak isterlerse erkeklerimizle beraber ölmeyi bileceğiz. Kardeşlerim, toplanalım, birleşelim. Avrupa'nın hakkımızdaki batıl zehabına karşı kaldıracağımız isyan bayrağı ile karşılık verelim. Erkeklerimiz müdafaa-i hukuku milliye ile vatana kalkan oldu ise, biz de müdafaa-i hukuku vatan cemiyeti ile onun silahı olalım. Ve bilelim ki sütü ile, himmeti ile bizi besleyen öz anamız, vatan evladını, binlerce şehidimizi sinesinde saklayan kıymetli altın topraklara bununla da pek büyük fedakarlık etmiş olmayacağız. Çünkü bugün üstünde gezindiğimiz ve nimetini yediğimiz bu mukaddes toprak, yarın da bizi ölünceye kadar sinesinde saklayacaktır. Onu kurtarmak için lazım olan haslet, birlik, dayanıklılık, cesaret ve gayrettir. Zalime mukavemet, acize merhamettir. İrade-i Milliye. Sayı 22, 26-1-1920, sayı 23, 2-2-1920, sayı 24, 9-2-1920, sayfa 2. Mustafa Kemal Paşa, Ankara'dan gönderdiği yazıda, Amasya'da 5. Fırka Kumandanlığı'na derneğin kurulması konusunda gösterdiği gayretlerden ötürü teşekkür etmiş, dernek şubesine gönderdiği yazıda da bu çabalarının ötürü şükran duyduklarını ve memnun olduklarını belirterek yurtseverci çalışmalarında onlara başarılar dilemiştir. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 6, sayfa 137. B. Konya. Konya'da şubenin kurulduğu Sivas merkezine yazılan 5 Mart 1920 tarihli yazıyla bildirilmiştir. Konya ileri gelenlerinin eşleri 24 Aralık 1919 günü kız öğretmen okulunda toplanıp yöneticilerini belirlemişlerdir. Yazıda bunun onaylanmasını istenmektedir. Baykal, sayfa 68. Kaynakla liste verilmemektedir. Genel merkezden verilen 20 Mart 1920 tarihli yanıtta, Allah korusun, vatanımızın uğrayacağı istiladan ırz ve namusumuz itibariyle en çok zarara uğrayacak ve düşmanın ayakları altında çiğnenecek biz kadınlarız denildikten sonra, Osmanlı memleketlerinin her yanında aynı amaçlar doğrultusunda bağımsız şubeler kurulması için vali ve mutasarrıflar aracılığı ile uyarı ve teşvikler gönderildiği, bunun üzerine birçok dernek kurulduğunun gelen yazılardan anlaşıldığı bildirilip, Konyalı hemşirelerin de harekete geçmiş olmasından büyük bir memnunluk duyulduğu anlatılmaktadır. Baykal, sayfa 71. 5 Ocak 1920 tarihli başka bir yazıda Konya'daki Amerikan, Fransız, İngiliz ve İtalyan komutanlarına birer protesto yazısı verildiği bildirilmektedir. Öte yandan 4 Ocak 1920 günü yapılan toplantıda alınan karar gereğince Şerafettin Camii'nde 8 Ocak günü yapılacak toplantı çağrı yazıları ve ilanlar duyurulmuş, bu toplantıya 5000 kadın katılmış, şehitlerin ruhuna mevlid okunup bağımsız ve özgür bir Türkiye istenmiştir. Toplantıdan sonra Konya'nın eski saygın ailelerinden Tahir Paşa'nın kızı Şerife, Kara Hafız Mustafa'nın eşi Ali'ye, Binbaşı Rüştü Bey'in eşi Zehra Hanımlardan oluşan bir kurul, isteklerini 12. Kolordu Komutanlığı'na ve İhtilaf Devletleri temsilcilerine vermişlerdir ve bunun barış konferansına ulaştırılmasını istemişlerdir. İFAM 14-1-1920 Yeni Gün 16-1-1920 Fahrettin Altay, 10 Yıl Savaşı 1912-1922 ve sonrası, sayfa 212. Altay, o zaman kadınlar kapalı ve siyasi işlere karışmaz olduklarından bu durumu ilerisi için bir yenilik olarak değerlendirmektedir. Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, sayı 48, vesika 115, Baykal, sayfa 68. Şube Başkanı Kevser ve 2. Şube Başkanı Şerife imzasıyla Türk dostu Pierre Loti'nin İstanbul'a gelişi nedeniyle İstanbul'da faaliyet gösteren Pierre Loti Cemiyeti'ne bir telgraf çekilerek Pierre Loti'ye bütün Konya kadınları adına minnet hislerinin bildirilmesi rica edilmiştir. Servet-i Fünun sayı 1447, 26-2-1920, sayfa 182. C. Kayseri Zübeyir Kars, Milli Mücadele'de Kayseri adlı eserinde genel merkezi Sivas'ta olan derneğin Kayseri'de hemen bir şubesinin açıldığını, başkanlığına Seyyide Hanım'ın getirildiğini, üyelerden birinin de Feride Güpküpoğlu olduğunu yazıyor. Mustafa Kemal Paşa imzasıyla Sivas'taki merkeze gönderilen 6 Şubat 1920 tarihli yazıda derneğin kurulduğu yerler sıralanırken Amasya, Erzincan, Kayseri, Bolu merkezlerinin adı anılmaktadır. Zübeyir Kars, Milli Mücadele'de Kayseri, sayfa 35. Sivas'taki genel merkeze Başkan Seyyide imzasıyla gönderilen 22 Ocak 1920 tarihli yazıda, Kayseri Anadolu ve Rumeli Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin kuruluş nedeni şöyle anlatılmaktadır. Vatanımızda yarım asırdan beri dış etkilerle çıkan iç ve dış gailelerden ötürü, milyonlarca nüfusumuzu din ve vatan uğrunda feda etmekle birlikte mukaddes memleketimizin bir önemli kısmını da kaybettik. Bugün mevcut vatanımıza da göz dikenlere insanlık adına yaptıkları haksızlıkları bildirmek ve her türlü haksızlıklarla saldırılarını medeniyet alemi adına protesto etmek ve yetiştireceğimiz evlatları bu mukaddes gayeye doğru götürmek ve son savaş dolayısıyla tahammülün üstünde bir sefalet altında hayatı terk etmeye mahkum kalan yüz binlerce yetimlerin ve dul kadınların imdadına koşmak üzere Kayseri hanımlarından Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Vatan Cemiyeti teşekkül etmiş ve Allah'ın lütfuyla vatani his ve gayelere yönelik olan semerelerini almaya başlamış olduğunu arz eder, hayrı amaçlayan iş ve teşebbüslerimizde başarımızı Cenab-ı Hak'tan temenni eyleriz. Çaka, sayfa 50, Baykal, sayfa 47, Afet İnan, Büyük Zaferin, sayfa 201, Zübeyir Kars, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'ndeki belgeyi kaynak göstererek kuruluş bildiriminin heyeti temsiliyeye de aynı yazıyla haber verildiğini bildirmektedir, sayfa 37. Mustafa Kemal Paşa, Kayseri Kadınlar Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne hitaben gönderdiği 26 Ocak 1920 tarihli telgrafta, vatanın selameti ve saadeti hususunda bütün Anadolu'nun idrak ettiği mesaiye katılmış olmalarından ötürü çok memnun olduklarını bildirerek, Anadolu kadınlığının gelecekteki gelişmesi adına vaki olan girişimlerini içtenlikle kutlamıştır. Atatürk'ün Bütün Eserleri, Cilt 6, sayfa 232. Zübeyir Kars 1921 yılı sonbaharını kast ederek o günlerde kadınların kurduğu Anadolu Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Kayseri Şubesi elinden gelen bütün fedakarlığı gösteriyordu. Cemiyet adına yardımları Feride Güpküpoğlu yapıyordu. Herkes yardıma çağrılıyor, çorap eskisinden tutun da iç çamaşırı, ayakkabı ne varsa toplanıyordu diye yazmaktadır. Zübeyir Kars, sayfa 37. Doğrudan dernekle ilgili görülmemekle birlikte bir köylü kadının duyguları yeni günde Mazhar Müfit Kansu ile yapılan bir mülakatta geçmektedir. Geçen hafta buraya, yani Kayseri'ye 2 saat mesafede bir köyden elindeki bastonuna dayanarak yürüyen ve diğer elinde bir bohçacık taşıyan ve isminin Gülsüm olduğunu söyleyen muhterem bir validenin sözlerini zikretmek bu ispata kafidir zannederim. Ben bu muhterem Anadolu validesine kızgın bir güneş altında 1 saattir yol yürüyen bu anaya nereye gitmekte olduğunu ve elindekinin ne olduğunu sorduğum zaman ''Nereye olacak oğul? Kızımın çeyizinden şu donları, şu gömlekleri Kayseri'ye götürüyorum. Ben şehit anasıyım fakat diğer askerler de evladımdır. Onlara çam sakızı çoban armağanı olarak vereceğim. Giysinler de dinimize, ülkemize saldıran düşmana saldırsınlar, vursunlar diyerek geç kalanlara mahsus bir acelecilikle Kayseri'ye gittiğini gördüm. Bu canlı levha gibi birçoklarına şahidim. Artık tekalifi milliye emirlerinin büyük bir hamiyetle nasıl kabul ve tatbik edildiği hakkında fazla söze gerek görmem. Anladığım bir şey daha varsa bu muhterem halkın dini, imanı ve istiklali için daha büyük fedakarlıklara da hazır olduğudur. Yeni Gün 17.9.1921'den Zübeyir Kars, sayfa 113. D. Viranşehir. Derneğin Viranşehir Şubesi Başkanı Hasene imzasıyla Kilis'te Fransız zulümlerini protesto eden tarihsiz yazının örneği Sivas Heyeti Merkeziyesi'ne gönderilmiş, bilgi için Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ne iletilmiştir. Yazıda Kilis'te Fransızların yaptığı şeylerin insanlığa sığmadığı ve Fransız uygarlığına yakıştırılamadığı bildirilerek bunların durdurulması, aksi halde evlatlarımızın hayatını temin ve namusu muhafaza için milli irade dairesinde savunmaya girişimlerini bütün mevcudiyetimizle teşvik edecekleri anlatılmaktadır. Baykal, sayfa 45. Bu şube hakkında sözü geçen telgraf kaydından başka bilgi yoktur. Eskişehir. Eskişehir Mutasarrıflığı, dernek merkezinin 18 Ocak 1920 tarihli yazısına 3 Şubat 1920 günü cevap vererek böyle bir hareketten ötürü takdir ve şükranlarını bildirdikten sonra, yapılan teşvikler ve isteklendirmeler sonucunda Eskişehir'in seçkin ve aydın düşünceli hanımları tarafından derneğin Eskişehir'de bir şubesinin açıldığını ve tüzüğü gereğince milli ve vatani girişimlere başlamış olduğunu büyük bir sevinçle bildirmekte ve başarılar dilemektedir. Baykal, 48. Bu şubenin çalışmaları hakkında da bilgi yoktur. F. Erzincan. Bu şubenin yönetim kurulundan 12 kişinin imzasıyla Sivas merkezine 4 Şubat 1920 günü verilen yanıtta Sivas'taki merkezin açtığı mücahede yoluna Erzincan kadınlarının da atılarak ilk genel toplantısını yaptığı bildirilmekte, Ulu Allah'tan herhalde muvaffakiyetler ihsan edeceğinden eminiz denilerek aydınlatılmaları istenmektedir. Baykal, 49. Afet İnan, Büyük Zafer'in 50. Yıl Dönümüne Armağan, sayfa 201. G. Yozgat. 16 Şubat 1920 tarihiyle Yozgat Şube Başkanı Nasra Necip ve yazma Fıtnat imzalarıyla genel merkeze gönderilen yazıda belirtildiğine göre, Şubat'ın 10. günü Ravza-i Nisvan Mektebi'nde şehitlerin ruhuna ithaf etmek için mevlüt okutturulmuş ve Maraş'la çarpışanlar için yardım toplanmaya başlanmıştır. Milli mücahideye büyük bir azim ve imanla devam edilecektir. Baykal, sayfa 66. Aş, Niğde. Niğde Şubesi Başkanı Ayşe Feride ve yazma Mükerrem Hidayet imzalarıyla Niğde Mutasarrıflığına gönderilen 4 Şubat 1920 tarihli yazıda derneğin kuruluşu haber verilerek bunun Sivas'taki merkeze bildirilmesi istenmektedir. Buna göre mutasarrıflıktan gönderilen yazı ve tüzük Niğde Müslüman kadınları tarafından incelenmiş, 26 Ocak 1920 günü Kız Numune Mektebi'nde kentin saygın ve aydın İslam kadınlarının toplanmasıyla mevlid okunmasından ve Başkan Feride, Mükerrem Hidayet ile Neza Cemil Hanımların etkili ve parlak nutuklarından sonra seçimlere geçilmiştir. Ekli listede adları yazılı 16 kişi yönetim kuruluna seçilmiştir. Doğal üyelerin sayısı şimdiden 1090'ı bulmuştur. Üye kaydına devam edilmektedir. Çaka, sayfa 50. 3 gün sonra Niğde Mutasarrıfı Sivas Valiliğine gönderdiği 7 Şubat 1920 tarihli yazıda Niğde merkezinde kurulan şubenin yönetim kurulu listesinin gönderildiğini bildirerek bunun dernek merkezine iletilmesini istemiştir. Mutasarrıf Tevfik Bey, muhterem hemşirelerimizin aydınlatıcı vatan görevinde başarılı olmasını dilemiş, Sivas merkezinin gerektiğinde Niğde şubesiyle haberleşebileceğini bildirmiştir. Baykal, sayfa 59. Bu, mutasarrıflığın bu haberleşmede aracı olmaya hazır olduğunun ifadesidir. Niğde Şubesi'nin Başkanı Feride ve yazmanı mükerrem imzasıyla genel merkeze gönderilen tarihsiz yazıda da kutsal bir amaç için kurulan sayın cemiyetinizi pek derin hareketlerle alkışlarız denilmiş ve il merkezinde de vatansever hemşirelerimiz örnek alınıp kurulan şubenin 1090 tabii üyesi olduğu ve kayıt işleminin devam ettiği bildirilmektedir. Baykal, sayfa 60, Afet İnan, Büyük Zafer'in nokta nokta, sayfa 201. 11 Şubat 1920'de Erzincan Şubesi ile birlikte Niğde Şubesi'ne genel merkezden gönderilen yazıda kuruluş yazılarının alındığı belirtilerek teşekkür edilmekte ve başarılar dilenmektedir. Baykal, sayfa 61. I. Pınarhisar. Kırklareli ilinin Pınarhisar ilçesinde şubenin kuruluşu Başkan Refia imzasıyla Sivas merkezine 14 Şubat 1920 tarihli bir yazıyla bildirilmiştir. Yazıda özetle vatanın kurtuluşu için kadınların da erkeklerden ayrılmamak ve her türlü özveride bulunmak azmiyle 6 Şubat 1920 günü 16 kişiden oluşan bir şube kurulduğu ve çalışmaya başladığı anlatılmakta ve her an aydınlatılmayı bekledikleri bildirilmektedir. Çaka, sayfa 52. Baykal, sayfa 63. Afet İnan, Büyük Zafer'in nokta nokta, sayfa 201. Faal heyeti olmak üzere 160 kişi 6 Şubat 1336 tarihinde kurulmuş olduğunu Başkan Refia Hanım'a bildiriyor. Cümlenin kuruluşuna yanlışlık olduğu, çünkü Refia Hanım yazının gönderildiği değil, gönderen kişidir ve üye sayısının da yanlış okunduğu, yönetim kurulu faal heyeti 160 kişi olamayacağından anlaşılıyor. Oysa Çaka'da doğru metin verilmektedir. Derneğin Trakya'da açılan tek şubesi budur. J. Burdur. Mustafa Kemal'in 14 Ocak 1920 tarihini taşıyan ve Denizli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne gönderdiği, bölgede Anadolu Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin şubelerinin açılmasını isteyen yazısından bir ay kadar sonra, 19 Şubat 1920'de Burdur'da Fıtnat Hanım başkanlığında Burdur Müdafaa-i Hukuk Kadınlar Cemiyeti kurulmuştur. Hemen o gün yapılan kongrede yönetim kurulu seçilmiş, yönetim kurulu da 5 gün sonra toplanarak aralarında iş bölümü yapmışlardır. Birinci başkanlığa ilk öğretim müfettişi Bekir Sıtkı Bey'in eşi Fıtnat, ikinci başkanlığa Bahattin Bey'in kızı Zekiye, yazmanlığa Şehit Asım Bey Kız Mektebi baş öğretmenlerinden Fatma, saymanlığa da Demirzade Mustafa Efendi'nin kızı Hayati Hanımlar seçilmişlerdir. Baykal, sayfa 69. Afet İnan, Büyük Zafer'in nokta nokta, sayfa 201. Aynı gün Askerlik Şubesi Başkanı İsmail Hakkı Bey, bağlı olduğu 12. Kolordu Komutanı aracılığı ile heyeti temsiliyeye bir telgraf çekerek derneğin kurulduğunu haber vermiş, heyeti temsiliyenin emirlerinin bu derneğe de bildirilmesini istemişti. Üç gün sonra Başkan Fitnat Hanım, Sivas'taki genel merkeze gönderdiği yazıda heyeti temsiliyenin emirlerine hazır olduğunu bildirmiştir. 27 Şubat tarihli yazısında da derneğin çalışmaya başladığını ve ayrıntıların postada olduğunu bildirmektedir. Baykal, sayfa 67. 7 Mart tarihli bir yazıda 19 Şubat günü toplanan Türk Hanımlar Kongresi'nde gizli oyla seçilenlerin adlarının bildirildiği belirtilmekte, 8 Mart'ta ise seçilenlerin listesi verilmektedir. Buna göre Başkan Fitnat, 2. Başkan Bahattin Bey kızı Zekiye, yazma Şehit Asım Bey Kız Mektebi baş öğretmeni Fatma, veznedar Demirzade Mustafa Efendi kızı Hayati Hanımlardır. Baykal, sayfa 69. O yıllarda Burdur'da tek kadın derneği olması bakımından bu girişimi önemli sayan Köstüklü, derneğin ne gibi çalışmalarda bulunduğunu saptanamadığını yazmaktadır. Profesör Doktor Nuri Köstüklü, Milli Mücadele'de Denizli, Isparta ve Burdur Sancakları, sayfa 96. Mustafa Kemal Paşa 29 Şubat 1920 tarihli telgrafıyla derneğin genel merkezine Burdur'daki kuruluşu kısaca haber vermektedir. Baykal, sayfa 14. Atatürk'ün Bütün Eserleri, cilt 6, sayfa 405. K. Kangal. Sivas'a bağlı ilçe ve bucaklara gönderilip buralarda bir şube açılmasını isteyen 24 Nisan 1920 tarihli yazıya, Sivas'a bağlı Kangal ilçesinden 9 Mayıs 1920 günü Kaymakam Ömer Fuat Bey'in kayınvalidesi Şube Başkanı Ulviye, yazman hasna imzalarıyla verilen yanıtta dernek şubesinin Berat Kandili'ne rastlayan 3 Mayıs 1920 Pazartesi günü Mevlid'le açıldığı, Kangal'ın köy halinde ufak bir kasaba olmasından ötürü göze çarpacak derecede olmasa da karınca kaderince yardım toplandığı bildirilmekte, bunu yapacak bir yer olmadığı için mührün Sivas'tan kazdırılıp gönderilmesi istenmektedir. Yönetim kuruluna seçilen diğer kişiler olarak 2. Başkan Küçük Kangal Ağası'nın eşi Elife, veznedar şube yüzbaşısı İsmail Efendi eşi Necmiye, mektep öğretmeni Hasna, üye olarak şube yüzbaşısı Rasim Efendi'nin eşi Feride, Cezayir Reisi Şükrü Bey'in eşi Kamer, Hakim Efendi eşi Şaziye, Kaymakam Ömer Fuat Bey'in eşi Mürşide, Jandarma Yüzbaşısı Menail Efendi eşi Firdevs, Telgraf Müdürünün eşi Feride, Savcı Hamdi Bey'in eşi Edibe, Mal Müdürü Muavini Tahir Efendi'nin eşi Nazife, Çerkes Hasan Ağa'nın eşi Emine, Zaimzade Hacı Mehmet Efendi'nin hemşiresi kızı Fatma Hanımların adları bildirilmektedir. Çaka, sayfa 52. Baykal, sayfa 75. Afet İnan, Büyük Zafer'in, nokta nokta, sayfa 200. Başkan Ulviye Hanım, 4-5-1336-1920 günü açılış yapılacağını haber veriyor. Bu liste, o yıllarda Türkiye'nin küçük bir ilçesinde bile bulunan idari örgüt hakkında bilgi vermesi ve bir halk örgütlenmek istediği zaman küçük yerlerde bile birer kuvvetin ortaya çıkabileceğini göstermesi açısından ilginçtir. Dernek merkezinin buna verdiği yanıtta teşekkür edilmekte, amacın sevgili vatanın yabancı istilasından kurtulması ve o sevgili vatanın daima yükselmesi olduğundan ve bu konuda en büyük hizmet kadınlardan beklendiğinden ona göre çevrenin aydınlatılması rica edilmekte ve istenen mührün ve yardım miktarı ulaştığında makbuzunun gönderileceği bildirilmektedir. Baykal, sayfa 76.